Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Atilla İlhan.
Ayrım 62.
Kimi Fowler haberi yazarken kullanacağı imayı soruya dönüştürmüştü. Dedi ki, Lenin ve Troçki de böyle konuşuyor. Mustafa Kemal Paşa ona mavi bir şimşek yalazı halinde döndü. Nüansı gözden kaçırmayınız mister dedi. Bolşevik olmak başkadır, Bolşevikle teşriki mesai etmek başkadır. Biz ikinci yolu seçtik. Halide Edip Hanım tabağına konmuş puf böreklerinden birisine uzanıyor, gerilimi azaltmak gerektiğini düşünmüş olsa gerek, yumuşak ve tatlı bir sesle, biraz ara versek mi diye soruyor. Böreğini ısırmaya hazırlanırken ekleyecektir. Bu nefis şeyler soğuk yenirse bir şeye benzemez. Isırdı, Marilore'ye bakıp gülümsedi. Pek de leziz. Marilore kim yaptı doğrusu, işinin ehliymiş. Fikriye aynanın karşısına geçmiş odasında gece için hazırlanıyordu. İçin için o eski Rumeli türküsünü mırıldandığını fark edince gülümsedi. Manastırın ortasında vardır bir havuz. Ecnebi misafirleri çoktan gitmişlerdi. O da mutfakta iş gören ev kadını havasından çıkmış, sarmaşık moruna çalan açık eflatun robunu giymiştir. Elleriyle orasını burasını çekiştirip düzeltiyor. Sonra sıra yüzüne gelmişti. Aynaya eğilip önce kaşlarını düzeltti, kıvrımlarını usulca avuçlayarak saçlarına istediği münhaniyi veriyor. Dudaklarının boyası eskimiş, en doğrusu rujunu tazelemesi, etiki Fransızca parfüm şişesinden parmak uçlarıyla aldığı kokuyu sonra kulak memelerine dokundurdu. Bir adım gerileyip sağından solundan yüzünü bir defa daha gözden geçirip memnun ve kendinden emin odasından çıkacaktır. Merdivenlerden inerken kulağında o ses, Reis Paşa'nın sesi. Telefonla konuşuyor olmalı, işittiği her an yüreğine çarpıntı veren öteki sesi ve konuşma tarzı fevkalade ciddi ve mesafeli. Evet Hoca Paşam, Refet Bey'in şifresi, her noktayı nazardan mühim. Demirci Efe, Ethem Bey'e iltihak, hele onunla teşrik-i mesai temayül içindeyse bit tabii ona haddini bildirmek iktiza edecektir. Fikriye salonun kapısında içeriden çıkan Bekir Çavuş'la burun buruna gelmesin mi? Bekir Çavuş ona bir şey diyecekti ama genç kadın işaret parmağıyla sus işareti yapınca vazgeçti. Mütebessim başını sallayıp yol verdi. Fikriye bir eli attığını güp güp hissettiği göğsünün üstünde geniş bir nefes alarak içeriye giriyor. Mustafa Kemal koltuğuna kaykılmış Ahize'ye konuşuyordu. Yüzünün sehpaya oturtulmuş şişesi karpuz gaz lambasıyla yarısı aydınlanmış ince uzun parmakları arasında kehribar tesbihi. Nazarımızın Mustafa Sagir'in üstünde olması bir zaruret. Malumatı hele hafi dosyalar diye istihbarata verdiği rakam ve planlar cali bir şüphedir. Fikrimce bu bahiste yapılacak en doğru iş ya da nasıl? Bolşevik Ermeniler düveli muazzamaya karşı müşterek mücahedat teklifinde mi bulunmuşlar? İşte bu havadis iyi, gayetle iyi. Yarın ariz ve amik müzakere ederiz. Sustu, saygıyla ilave etti. Bilmukabele Hoca Paşam, bilmukabele. Telefonu kapatıyor, bıraktığı sehpadan kadehini almak niyetiyle dönüp elini uzatınca Fikriye'yi gördü. Yaprak yeşili ve upuzun bir çift sürmeli göz, sarmaşık moruna çalar, açık eflatun, zarif bir hayalli kadın. Şakacı bir hiddetle ona çıkışıyor. Neredesin bire kızım? Akşam beri seni bekleriz. Gülerek ekledi. Sen bilir misin, senin puf böreği büyük muvaffakiyettir. Kırıla kırıla yediler, bilhassa Halide Edip bayıldı yani. Fikriye saygılı fakat çekingen daha önce oturduğu koltuğa yerleşiyor, cevabı biraz kırık dökük. Henüz geldim, onlara muhatap olmaya hazır değilim efendim. Halide Edip Hanım Yunus Nadi Bey, birer Edip, ben kimim ki? Hafif bir öksürük sözünü kesiyor, işlemeli ipek mendiliyle dudaklarını örterek sonra sözünü sürdürecektir. Ecnebilere gelince, onlarla İnebolu'ya kadar aynı vapurda seyahat ettik. Beni orada görmüşlerdi. Karşılaşmaktan, bu sebepten içtinap ettim. Mustafa Kemal tek bir şeye dikkat etmişti, öksürüğüne. Nasılsın sen diye sordu. Bak öksürürsün, sıhhatin ne alemde, iyi midir? Uzun kirpikleri gözlerinin yeşilini gölgelemiş, Fikri'ye mahzun, gizlice mütebessim baktı. Öksürük, bizim ailenin adeta ikinci tabiatı, dedi. Tebessümünü genişleterek sonra ilave ediyor. Sizin yanınızdayken kötü olmak kabil mi paşam? Ağır ağır kadehine içkisini koymuştu. Mustafa Kemal iki yudum aldığı kadehini sehpaya bırakırken güldü. Sen de dedi, şeytan tüyü mü vardır nedir? İçimi tazelersin, olanca zehirimi alırsın. Fikriye baygın ve hayran gözlerinin yeşilliğini Reis Paşa'nın gözlerinde tamamıyla kaybetmiş kadehini kaldıracaktır. Ölecek isem o zehirle öleyim paşam. Bundan büyük saadet mi olur? Sıhhatinize ve muvaffakiyetinize. Paris'te Münteşir Le Temps gazetesinin 4 Kanuni Evvel 1336, parantez içinde 1920 tarihli nüshasında yayımlanan Marie Laure Oslet'in özel haberi. Kemal, Londra'ya karşı Moskova kartını oynuyor. Ankara hükümeti, Stalin'in Pravda'da çıkan beyanatındaki iddiaları tekzip etti. İtilafçılarla hiçbir temas yapılmamıştır. Ankara, 10 Kanuni Evvel 1336. Sureti mahsusada Ankara'da bulunan muhabirimiz Marie Laure Oislet tarafından bildirilmiştir. Ankara'da teessüs etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun mukavemet hükümetinin reisi Mustafa Kemal Paşa, kendisiyle yapmaya muvaffak olduğumuz mülakatta Fransa'ya serzenişte bulunarak, Fransa Hükümeti Cumhuriyeti, Fransa İhtilali Kebiri münasebetiyle istiklal ve hürriyet fikirlerinin mübeşşiri olmuştur. Halbuki bugün aynı mefkure için harbeden Kemalist müfrezelere Fransız Generali Gaudon'un topları ateş yağdırıyor, dedi. Fransızca anladığı halde bizimle Fransızca konuşmaktan içtinap eden Kemal, Fransız murahhasının Paris konferansında Ser Muahedesi şartlarının Türkler lehine tebeddülünü talep teklifini teşekkürle karşılamakla beraber, Türkiye ahalisinin serv tekalifini hiçbir surette kabul edilemez telakki ettiğini tekrarladı. Mecliste teessüs ettiği bildirilen komünist fırkası münasebetiyle Türkiye'nin Bolşevikliği tercih edip etmeyeceği istikametinde tevcih eylediğim suale, Mustafa Kemal Paşa, bu sualin cevabını emperyalizmin tavru harekatı ve Anadolu ahalisinin tercihi tayin edecektir cevabını verdi. Kafkasya'da Türk-Rus müşterek harekatının Fransa'nın Kilikya'daki Ermeni provokasyonunu müşkülata uğrattığına dikkat çeken Kemal, Londra'nın Fransa'yı Mezopotamya'da oyuna getirdiğini ileri sürdü. Mahalli isyanlara rağmen milli kuvvetler, Kuvayi Milliye, Yunanistan'da Venizelos'un intihabı kaybetmesi üzerine vaziyeti müşkülata giren Yunan taarruzuna mukavemetini sürdürüyor, İstanbul'daki hükümetin serv tekalifini Ankara nezdindeki ısrarından müsbet bir netice beklenmiyor. Anadolu'dan bakınca Ankara ile Konstantinopol arasında bir uçurum farkı var. Konstantinopol şimdiden adeta mazi, Ankara ise istikbal. Reis Paşa ile ona burada öyle diyorlar, uzun mülakatımızın kayda değer teferruatını ayrıca yazacağız. Etem 61. Fırka'ya taarruza geçti. Gece sabaha karşı ağır ve sessiz kar yağıyor. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye karargahı çevresinde her şey karın beyaz karanlığına gömülmüş, nizamiyede gocukları içinde kaybolmuş, ağzı burnu duman nöbetçiler. Uzaktan boğuk ve derin köpek havlamaları yükselip alçalıyor. Arada görünmez uzak horozların bilinmez kaçıncı ötüşleri. Karargahta pencerelerin çoğu karanlık, sadece telgrafhaneninkiler aydınlık görülüyor. İçeride telgraf cihazının bulunduğu masa üzerinde unutulmuş Hakimiyet-i Milliye gazetesi, tarihi 6 Kanuni Sani 1337, parantez içinde 1921, Perşembe, başlığı hayli iddialı. İngiltere'ye sulhen kabul etmediğini cebren kabul ettireceğiz. Başlığın üzerine gelişigüzel bırakılmış boş bir çay fincanı devrilmiştir. Akan çay artığı kağıdı kirletmiş, ayrıca çoğu yenmiş bir parça simit ve susam kırıntıları. Masada dağınık her zamanki telgraf suretleri, müsveddeler, şifre miftahı vesaire. Telgrafhane mutad olmayan bir sessizlik içindedir. Cihazlar çalışmıyor, iskemlesinde şifre mülhakı Memduh Bey'in başı önüne sarkmış uyukluyor. Telgrafçı başını masaya çaprazladığı kollarının üstüne koymuş, hışıltılı bir uykuda. Birden telgraf alıcısı tıkırdamaya başladı, uzak bir telgraf merkezi karargah-ı umumiyeyi aramaktadır. Yorgun uykularının anaforunda kayıp iki görevlinin ikisi de bir zaman tıkırtının farkına varamazlar. Şifre mülhakı Memduh Bey neden sonra tıkırtıyı işitir gibi olacaktır. Önce yarım yamalak gözlerini açıp baktı, alıcının gerçekten işlediğini fark edince toparlanıyor, esneyerek telgrafçıyı dürtükledi, o da uyandı. Telgrafçı meslek alışkanlığıyla manipüleye davranmış, karşı tarafa cevap vermeye başlamıştı. Cevap gelmeye başlayınca aldığı şifreyi kağıda geçirmeye koyuldu. Şifre mülhakı sabırsızdı, gözlüğünü takıp alınan şifreyi hemen önüne çekip çözmekte acele ediyor. İlk kelimeler belirince dikkat ve merakının arttığı yüzünden anlaşılacaktır. İkinci cümleyi aldığı anda kendini tutamaz. Kendi kendine mırıldanır. Aman ya Rabbi, Yunan iki cenahtan umumi taarruza geçmiş, hem Bursa üzerinden hem Uşak cephesinden. Telgrafçı cevap vermez, o dalmış, vazifesiyle meşgul, şifre mülhakı derhal yandaki telefona sarıldı, manyeto kolunu çevirmeye başladı. Yine biraz kendi kendine, biraz telgrafçıya diyor ki, ''İşin şakaya tahammülü yoktur. Banaz düşmüş, galiba Yenişehir'de. Nöbetçi zabiti uyandırmalı.'' Erkan-ı Harbiye-i Umumiye karargahı, boşluğun karanlığına dalmış, tenhalığın soğukluğunu yaşıyordu. Nöbetçi zabiti Sıtkı Bey, genç bir yüzbaşı, belli ki okumaya meraklı, yalnız kalabilmiş olmanın rahatlığıyla yakasını çözmüş, kalpağını çıkarmış, önünde kitabı, yanında sigara kutusu ve kül tablası, hem sigara içiyor hem çalı kuşunu okuyor. Telefon üst üste çalınca gözlerini okuduğu satırlardan ayırmaksızın eliyle uzanıp ahizeyi kulağına aldı, yorgun, epeyce uykulu bir sesle sordu. Evet, nöbetçi zabiti Sıtkı. Santral dinlerken sigarasından derin bir nefes. Peki, bağla bakalım. Salıverdiği dumanlar yüzünü sarmıştı, bağlandığı yer telgrafhane soruyor. Hayrola Memduh Bey, ne oluyor? Memduh Bey'in verdiği haber genç zabiti ansızın değiştirecekti. Sesindeki uyku, gözlerindeki yorgunluk dağılmıştı. Farkında olmadan yakasını ilikledi, sigarasını kül tablasına bastırdı. Şaşkın, kesik kesik soruyor. Nasıl yani? İki istikametten birden mi? Sustu, dinledi, daha sert. Kumandan Paşa'yı uyandırmak iktiza ediyor, dedi. Niye lambanın önünde ayağa kalkmış, duvarda o an ayağa kalkan gölgesiyle yazıhaneyi karanlığa boğmuştu? Bilmiyor. Eli kendiliğinden sigara paketine uzanacak oldu, parmakları değer değmez kendini topladı. Telefonu kapatacaktı, vazgeçti, ahizeyi tekrar kulağına götürüp alçak sesle, hatta mahcup soruyor. Şey, Memduh Bey, karargah neredeydi yahu, Gediz'de diye aklımda kalmış ama... Bütün gece aralıklı yağan kar şafak sökerken durmuştu. Gediz yöresini bıçakla kessen kesilir, kalın ve soğuk bir sis bastırdı. Adeta bir bulut kümesi içinde yüzüyorlar, göz gözü göremiyor. Garp cephesi karargahı yakınına kurulduğu Efendi Köprüsü, ancak yaşamakta olduğu büyük telaşın gürültüsüyle varlığını hissettiriyor. Karargah müfrezelerinin biri başlarken biri biten içtima borazanları, acı ve ısrarlı sahra telefonu, kırbaç gibi şaklayan emirler vesaire. Kumandanın yaveri o genç zabit telefonun başına geçmişti. Hanidir irtibat teminine uğraşmaktadır, kumral bıyıklı, gözleri açık renk bir binbaşı, galiba Rumelili.
Ayrım sonu.